Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Bu hafta tüketicilerin mağduriyet yaşadığı dolandırıcılıktan tutun elektronik ticarete, izinsiz SMS'ten market fiyatlarına kadar birçok başlığı ve çözüm yollarını konuşacağız. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük bizlerle olacak ve önümüzdeki hafta ilişkin veri akışı nelerin takip edileceğini de sizlere aktaracağız. Ekonomi raporu başlasın.
Haber analiz.
Evet, ekonomi raporunda bu hafta konu başlığımız tüketici hakları. Birçoğumuz günlük yaşantımızda satın aldığımız ürün ya da hizmetler nedeniyle bazı sorunlar yaşayabiliyoruz ve mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Bunlar telefonla dolandırıcılıktan, izinsiz SMS'e, elektronik ticaretten bir hizmet sözleşmesine kadar birçok başlık altında olabiliyor. Bugün bunları, çözüm yollarını, neler yapabileceğini bir tüketici olarak, bir vatandaşın konunun uzmanı ile konuşacağız. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
Ben de öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize, RSFM ailesine saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
Çok teşekkür ederiz. Levent Bey, bugün tüketicileri ilgilendiren çok önemli başlıkları konuşmak istiyoruz sizinle. Bizleri bilgilendirin istiyoruz. Şimdi çok önce yakın dönemli olduğu için kira artışlarından bahsedelim istiyoruz. Torba kanununda geçti. Artık kiralar yurt içi üretici fiyat endeksine göre değil, 12 aylık ortalama tüketici fiyat endeksine göre artacak. Böyle baktığınız zaman tabii ki tüketici burada avantajlı, karlı, yani kiracı avantajlı olacak.
Doğru.
Ama bu artışların bunun üzerinde olabildiği, böyle bir durumla karşılaşırsa vatandaş, tüketici fiyat endeksinin ortalamasının üzerinde olanlar.
Şimdi öncelikle tabii ki ülkemizde enflasyonun yeniden yükseliş eğilimine girmesi, hani oransal anlamda da bunu yaşıyoruz. Hatta biz tüketiciler olarak hani sokakta vatandaşın yaşadığı, hissettiği enflasyonun daha yüksek olduğunu her zaman yaşıyoruz. Çünkü tükettiğimiz belli başlı mal gruplarında enflasyon oranları daha yüksek. Özellikle işte mevsimsel üretim, tarımdaki doğa şartları, üretime bağlı fiyatlar değişkenlik gösteriyor ve aslında halkın enflasyonu, tüketicinin yaşadığı enflasyon çok daha yüksek olabiliyor. Ülkemizde enflasyonun yeniden yükseliş eğilimine girmesi bu anlamda ülkeyi yönetenler tarafından yasal anlamda bir takım tedbirler almaya yöneltti. Bunlardan bir tanesi de sizin ifade ettiğiniz gibi kira artışları. Daha önce Borçlar Kanunu'nun bu 344. maddesinde düzenlenmiş. Orada işte yurt içi fiyat endeksi esas alınırken şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi işte tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması baz alınacak. Sözleşmelerde genel bir kural var. Bu kira sözleşmeleri için de geçerli. Taraflar hani hukuka açıkça aykırı olmamak şartıyla işte veyahut da haksız şart dediğimiz sözleşmede bir tarafın haklarını açıkça ihlal eden hükümler olmamak şartıyla taraflar sözleşmedeki hükümleri kendi iradeleriyle açıkça belirleyebilirler. Burada her ne kadar 12 aylık tüfe ortalamasına ilişkin yasal bir düzenleme yapılmış olsa bile yine kira sözleşmesinde işte ev sahibiyle kiracı kendileri karşılıklı mutabakatla her iki tarafın da ortak iradesiyle ve hukuka aykırı olmamak şartıyla kira oranını belirleyebilirler. Dolayısıyla 12 aylık tüfe ortalamasının alınacak olması tüketiciler açısından bir avantaj. Çünkü ÜFE, yurt içi üretici fiyat endeksiyle mukayese ettiğimizde yaklaşık bir 10 puanlık kira artışında kiracılar lehine bir avantaj sağlıyor. Fakat burada yeni değişen yasa hükmüne tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları diyor yasada. Bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir diyor. Yani 1 Ocak 2019'dan itibaren Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde yapılan yeni değişiklik. Aynen okudum madde metninden size. Dolayısıyla burada yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar diyerek aslında yeni kira sözleşmeleri veyahut da işte süresi biten yenilenecek kira sözleşmelerini kastediyor.
Peki şimdi burada ki zaten aslında sorun olan ya da sizden daha detaylı bilgi almak istediğimiz kısım o. Örneğin işte %16'lık bir rakamdır tüketici fiyat endeksi ortalaması, 12 evet, aylık ortalama evet, diyelim. Ve işte sizin beklentiniz bir kiracı olarak %16'ya varan bir artış yapmak yönünde. Evet. Ama ev sahibiniz diyor ki hayır, ben %25'lik bir artış istiyorum sizden. Şimdi bu durumda kiracı bunu rıza gösterip o artışı vermek zorunda mı, yoksa önünde bir şekilde yasal olarak müracaat edebileceği merciler ya da yapabilecekleri var mı? İşte bu noktada nedir? Ne yapabilir?
Tabii ki. Şimdi yasadaki bu düzenleme tabii ki bundan sonraki yapılacak kira artışları veya yeni sözleşmelerde tüketiciler açısından önemli bir avantaj ve bir hukuki destek sağlamaktadır.
Evet.
Hani yasada 12 aylık TÜFE ortalamasını geçmemek koşuluyla geçerlidir ifadesi, bundan sonraki düzenlenecek sözleşmelerde aslında eğer tarafların her ikisinin de iradesi, ortak kararı yoksa bir üst limit belirlemiş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla TÜFE ortalaması belliyken siz TÜFE ortalamasının çok üzerinde bir kira artış oranını, hani tabir yerindeyse, dayatırsanız ve buna da kiracı kabul olmazsa, rıza göstermezse, bu kira artış oranına ilişkin bir anlaşmazlıktır. Dolayısıyla kira artışına ilişkin bu anlaşmazlıkla ilgili sulh hukuk mahkemesine başvurup dava açabilirsiniz. Kiracılarımız bu anlamda böyle bir hukuki yol izleyebilirler efendim.
Peki burada şöyle bir acaba çelişki ya da risk ortaya çıkıyor mu? Yani mesela ev sahibi bu durumda kira sözleşmesini feshedebilir mi? Yani siz kira artışına bu oranına razı olmadınız, sözleşmeyi feshediyorum gibi ve hani böyle bir durumda atıyorum kiracı mevcut sunulan zam oranına rıza göstermek zorunda kalır mı?
Şimdi şöyle, biliyorsunuz bu işte kira sözleşmesinin feshi, tahliye, bunların hepsi
tabii ki bazı
bir hukuki süreç,
evet,
ve eğer taraflar rıza göstermiyorsa mahkeme kararıyla gerçekleşebilecek sonuçlardır. Dolayısıyla ortada böyle bir yasal düzenleme varken ve bu yasal düzenleme işte ekonomik anlamda işte enflasyonun yükselme eğilimine girdiği, bir bakıma fiyat artışlarını kontrol altına alma amacı, bir bakıma tüketiciyi koruma amacı benimsenmişken ev sahibinin bu gerekçeyle kira sözleşmesini feshedip kiracıyı tahliye etme girişimi hukuken kabul edilebilir bir durum değildir.
Evet.
Ama bunların hepsinin tabii ki yasal sonucu mahkemeyle gerçekleşebilecektir.
Yani bu durumda bölgelerinde tabii, bulunan sulh hukuk mahkemesine,
sulh hukuk mahkemesine başvurarak yasal yollarla haklarını arayabilirler efendim.
Arayabilirler.
Aramalıdırlar da. Umarız
evet,
hani bu tür sorunlarla karşılaşmayız. Çünkü bu düzenleme hani toplumun geniş bir kesiminde kabul gördü. Hani bu yasaya karşı bir memnuniyetsizlik söz konusu değil.
Evet.
Hani üstelik hani ekonominin durgunluk hallerinde biliyorsunuz bazı yerlerde hani kiracı bile bulmak zorlaşabiliyor. Özellikle hani düzenli kirasını ödeyen, hani gayrimenkule işte konuta sahip çıkan iyi kiracıları da elde tutmak için belki de ev sahipleri daha da aşağıya bir oranı benimseyebileceklerdir.
Peki, şimdi yine buradan işte enflasyondan yola çıkarak bağlantılı bir konuya gelelim. Bunu da çok
evet,
sıklıkla konuşuyoruz televizyonlarda, gazetelerde. Görüyoruz
evet,
buna yönelik haberleri. Biliyoruz ki işte enflasyon yükseldi, dolar kuru yükseldi.
Evet.
Bununla birlikte biz gıdadan tutun da temel tüketim maddelerimizde, birçok temel tüketim maddesinde çok yüksek fiyat artışları gördük. Buna yönelik enflasyonla topyekun mücadele programı başlatıldı. Ama ki bunu henüz yakın bir tarihte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümet yetkililerinin ağzından da duyduk ki marketlerde aslında genel olarak genele yayılan bir indirim ya da her markette yapılan bir indirim durumunu görmedik. Hep şunu diyoruz değil mi? Hani döviz düştü ama neden işte bizim sebzemiz, meyvemiz, gıda ürünümüz, temel tüketim harcamalarımız, bunların fiyatları niye düşmüyor gibi bir şikayetimiz var. Bu noktada ne yapılabilir? Yani tüketicinin şikayet edebileceği, hakkını arayabileceği yer var mı? Bir birim var mı? Ne
şimdi
dersiniz?
Öncelikle şunu ifade edeyim. Hani bu konudan hepimiz mağduruz. Hani bilinçli bir tüketici olarak işte ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde belirleyip en iyi ürünü en uygun fiyata satan yerlerden almaya çalışıyoruz. Şimdi o dövizdeki aşırı yükselmenin, ani yükselmenin olduğu günlerde maalesef bazı işletmelerde ben de bizzati gördüm, gözlemledim. İnsanlar, satıcılar ilk başlangıçta bir şeye girdiler. Böyle bir panik havası gibi, bir karamsarlık gibi, işte ne oluyor, fiyatlar nereye gidiyor benzeri ve hemen fiyatları değiştirdiler. Evet. Hatta raflarında bulunan ürünleri daha satmadan veyahut da o ürünün aynısını yeni fiyatla almadan mevcut raflarındaki fiyatların ürünlerini değiştirdiler.
Evet, hepimiz şimdi bunları gözlemledik, doğru.
Tabii, yani bunları bizzat yaşadık. Ben hani bir Tüketiciler Derneği Genel Başkanı olarak daha da yakından bunları takip ettim, gözlemledim.
Mutlaka.
Şimdi biliyorsunuz ekonominin temeli fiyat istikrarı, piyasalara olan güven ve ekonomik istikrardır. Yani makro seviyede şey yaptığımızda, değerlendirdiğimizde işte üretimin artması, yatırımların artması, enflasyonun kontrol altında olması, dövizin kontrol altında olması, bunlar makro ekonomik hedefler ve büyümenin, istikrarın temel şartları. Şimdi işin özüne bakacak olursak, bu dövizdeki aşırı yükselme, aşırı artış bir anlamda bu istikrar ve güvene olan geleceğe yönelik beklentilerde bir olumsuz hava yarattı. Tabii dövizde şimdi bakıyoruz, o yükseldiği dönemden bugüne neredeyse %40'lara varan düşüşler var. %40-45'lere varan düşüşler var. Maalesef o günlerde fiyatları arttıran satıcılar döviz düşmüş olmasına rağmen fiyatlarını geri çekmediler, çekmiyorlar. Bunu ben kendi adıma şöyle ifade ediyorum. Maalesef satıcılar nasıl olsa tüketici vatandaş alışır, benimser havası içerisinde. Yani özellikle takip ettiğim bazı ürünler var. Bazı işletmelere gidiyorum, bakıyorum. Özellikle de soruyorum ya, fiyatlarda bir geriye düşme var mı diye. Yok diyorlar. Hatta bazıları diyor ki ya Levent abi, fiyatlar düşer mi diyorlar.
Evet.
Dolayısıyla maalesef dövizi bahane ederek arttıranlar bugün döviz düşmüş olmasına rağmen fiyatları geri aşağı çekmiyorlar. Bu anlamda işte fiyat etiketi diye aslında bizim tüketici koruma kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklerde öteden beri var olan ve çok önemli bir özelliği bulunan fiyat etiketi, mesela yıllar sonra bunun denetimi aklımıza geldi. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çağrısıyla belediyelerin işte zabıta birimleri denetim yaptı. Ankara'da Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü görevleri denetim yaptı. Orada tabii yaptığınız denetim fiyat etiketi var mı yok mu veyahut da fiyat etiketinin de bulunması gereken bilgiler var mı yok mu şeklinde usul ve esaslara ilişkin denetimler.
Ama fiyattaki değişime ilişkin bir denetim değil.
Evet.
Asıl önemli nokta o. Evet.
Şimdi burada mesela yine bizim Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün bir işlevi de piyasa gözetimini sağlamak aslında. Hani piyasada fiyat istikrarı, tam rekabetin sağlanması. Maalesef biz ülkemizde uzun yıllardır bunu ihmal ettik. Yani bir bakıyorsunuz her mevsim işte ya bu sene yok limon fiyatı yükseldi, yok patates fiyatı yükseldi, yok işte soğan şu kadar oldu. Aslında biz ne kadar üretiyoruz, ne kadarı iç piyasada tüketiyoruz, ne kadarı ihracata gidiyor. Hani bunun fiyatı nedir veya fiyatı arttıran sebepler nedir? Buna ilişkin makro anlamda bir denetimi, piyasa denetimini veyahut da piyasada tam rekabetin şartlarını yıllarca ihmal ettik, unuttuk. Açıkçası. Ama bu işte fiyatlardaki yükselmeyle birlikte bu denetimler aklımıza geldi. Bu kapsamda işte Ticaret Bakanlığı fotoğrafını çek yolla anlamında bir anlık mobil denetim uygulaması geliştirdi. Yine belediyelerin zabıta birimleri bu anlamda denetimler yapabiliyor veya il ticaret müdürlükleri. Ama hani açıkçası ülkemizde ben buna sözde piyasa ekonomisi diyorum. Hiç kimseye de gidip siz bu ürünü niçin bu fiyata satıyorsunuz diyemiyoruz. Böyle evet. Bir mekanizma da yok. Bu i̇şte. Anlamda hani tüketicilerimize diyoruz ki, vatandaşlarımıza, ya mümkün olduğu kadar bir ürünü almadan önce, bir malı almadan önce, özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız, hani mukayese etme imkanınız varsa, aynı ürünü satan birden fazla mağaza, iş yeri varsa, hani imkanınız da varsa lütfen fiyat araştırması yapın. Birden fazla yere sorun ve en uygun fiyata kim satıyorsa o işletmeyi tercih edin. Bu anlamda o işletmeden alışveriş yaparak o işletmeleri de ödüllendirmek lazım, korumak lazım. Yani fahiş fiyatla satan işletmeler de varsa tüketiciye diyoruz ki tüketim gücünüzü kullanın, oradan da alışveriş yapmayın diyoruz. Ama genel anlamda bu bir makro anlamda piyasa gözetimi ve denetimini gerektiriyor.
Mutlaka, hatta şu benim kişisel olarak dikkat ettiğim ve rahatsızlık duyduğum ve eminim ki birçok tüketicinin de çok rahatsız olduğu küçücük bir örneği ekleyeceğim bu fiyat etiketinin denetimi konusunda.
Tabii ki.
Şimdi Şimdi birçoğumuz indirim aldatmacalarına kanıyoruz ya da kanıyormuş gibi yapıyoruz. Siz de gözlemliyorsunuzdur. Örneğin bir haftalık aralıklarla işte kullandığım temel bir tüketim maddesi fiyatı işte 10 lira. Örneğin bir kampanyaya giriyor ve kampanyada işte %40'lık bir indirim diyelim ama bakıyorsunuz o 10 lira üzerinden değil o %40 indirim. O 10 liralık fiyat önce bir 18-20 liraya çıkıyor. Sonra o 20 lira üzerinden size %40'lık bir indirim yapıyorlar. Ve o indirim dönemi de bittiği zaman bakıyorsunuz ki artık o ürün zaten 10 lira değil 18 lira da kalmış.
Evet.
Maalesef bu mağduriyetleri çok yaşıyoruz ama yani bu noktada yasal olarak aslında bu denetimlerin yapılmasıyla belki cezai müeyyideler uygulanması bu sistemler değiştirilemez mi?
Çok haklısınız. Aslında bu konu yine fiyat etiketi yönetmeliğinde geçen indirimli satışlara giriyor.
Hani evet, bununla satışlar ilgili de çok düzenleme yapılmıştı. Anımsıyorum geçtiğimiz yıllarda.
Ben şimdi zaman zaman gittiğim AVM'lerde özellikle hani kıyafet satan giyim mağazalarına bakıyorum. Hele bu son dönemlerde ilk satışa sundukları fiyatları o kadar astronomik belirliyorlar ki. Şimdi son dönemlerde tamam fiyat etiketi var, işte üretim yeri var, yerli ürün logosu var, işte o fiyatın son geçerlik tarihi var. Hani yönetmeliğin belirlediği şartları taşıyorlar. Bir fiyata bakıyorsunuz inanın gözleriniz böyle fal taşı gibi açılıyor. Ya diyorsunuz işte bu pantolon, bu gömlek bu fiyata olur mu?
Evet.
Aradan kısa bir süre geçiyor. Bir bakıyorsunuz işte %40 indirim. Sonra birazcık daha zaman geçiyor. Bakıyorsunuz %60 indirim, %70 indirim. Yani buna biz yalancı indirim diyoruz. Aldatıcı fiyatlar diyoruz. Hani bir zamanlar şeylere takılıyorduk. Küsur hattı fiyatlara.
Evet.
İşte sonu 99,
evet.
99. Hani 50 lira demiyor da 49,90.
Evet, pazarlama teknikleri diye doğru söylüyorsunuz.
Evet. Evet. Hani insanları satın almaya zorlama fiyatları. Ama şimdi günümüzde ilk fiyat belirlerken o kadar çok yüksek belirliyorlar ki sonra adı işte güya indirim oluyor.
Evet.
Dolayısıyla bu konuda çok haklısınız. Bir yasal düzenleme veyahut da bir piyasa denetimi
takip gerekiyor mutlaka.
Şart. Tüketicinin ekonomik çıkarları bu anlamda korunması lazım. Hani tüketicinin ekonomik çıkarlarının dışında ülkemizin ekonomik kaynaklarının korunması lazım. Yani biz sonuçta aldatılan veyahut da yanlış yönlendirilen hepimiz bu ülkenin insanlarıyız.
Peki buradan hemen bir başka yine mağduriyetlerin yaşandığı bir konuya geçelim. Bunu çok sıklıkla duyuyoruz. Hepimiz karşılaşıyoruzdur. Çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ve ne yazık ki hala birçoğumuz ya da birçoğumuzun yakını bu tür durumları mağduriyetini yaşayabiliyoruz. İşte telefon dolandırıcılığı örneğin, telefonlara gelen çeşitli SMS'ler, işte kredi verilecek, şu ödemenizi geri alalım, hediye çeki kazan. Şu kadar vesaire yapılacak bizi arayın gibi böyle mesajlar geliyor. Buna yönelik henüz yeni bir karar alındı değil mi? Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu tarafından. Yine abonelerden bir onay alınması süreci var. İsterseniz önce bu konuyla ilgili biraz siz bizi bilgilendirin. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilebilecek mi? Neler yaşıyor insanlar?
Şimdi maalesef dolandırıcılar dolandırıcılık yöntemlerinde sınır tanımaz hale geldiler.
Evet.
Şimdi özellikle bu akıllı telefonlar, İşte teknolojik gelişmeler, internet kullanımının ve internet ağının gelişmesi hani bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, bilgiye, veriye ulaşımı kolaylaştırırken bir yandan da kötü niyetli insanlara bir
araç oluyor.
Aracı oluyorlar.
Evet.
İşte bunlar da sizin az önce ifade ettiğiniz çeşitli dolandırıcılık yöntemleri. Şimdi burada tabii inanın geçtiğimiz yıl bir önceki yılın en flash konusu nedir diye bana sorsanız dolandırıcılık. Ve diyorsunuz ki ya bu insan bu kadar bu eğitimli insan veyahut da bu kadar tecrübeli insan bu da mı dolandırılır diyorsunuz maalesef.
Olabiliyor ama gerçekten olabiliyor.
Geçen gün bir avukat arkadaşımla görüştüm. Ya dedi Levent hiç sorma. Ablamın dedi 150 bin lirasını almışlar. Nasıl? İşte terör örgütü bağlantısı falan filan tehditiyle, korkutmasıyla ablam dedi 150 bin lirasını dedi transfer etmiş. Şimdi bu 888'li hatlara gelince bu da son dönemlerde ortaya çıkan bir dolandırıcılık yöntemi. Şimdi bu bahsettiğimiz telefon hatları biz bunlara katma değerli hizmetler diyoruz.
Yani çok yani özür diliyorum. Bilmeyenler için Levent Bey biraz açalım istersen. Sanırım telefonunuza işte az önce söz ettiğim gibi mesajlar geliyor.
Mesela
mesaj geliyor ve buradan
diyor.
Evet yönlendiriliyorsunuz bir numaraya. Doğru mudur?
Evet ödül kazandınız diyor. Mesela çekilişe kazanma hakkı kazandınız.
Evet.
İşte bizi arayın şu numarayı arayın diyorlar.
Evet, bunlar da 888 ve 898'li numaralar.
Evet. Veyahut da diyor ki şu linki tıklayın diyor mesela. O bağlantıya girin diyor. Şimdi zaten burada bu dolandırıcıların amacı merak uyandırmak. Veyahut da hani beni çok af buyurun, hani havucun ucunu gösterip sizi bir şeye, cazibeye yönlendirmek. Halbuki o bir merak veya cazibenin sonunda siz bir ödül almıyorsunuz, maalesef siz dolandırılıyorsunuz. Şimdi o telefonları aradığınızda o numaralar normal bizim konuştuğumuz telefon tarifelerinden çok çok daha pahalı ücretlendirilen hatlar. Bunlar Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan işte izin ve denetimiyle alınan, sağlanan hatlar ve bunların konuşma süresi, dakikası, saniyesi daha farklı ücretlendiriliyor. Dolayısıyla siz bu hatları aradığınızda normaldeki bir dakikalık konuşmanız işte ortalama 25 lira gibi bir bedelle faturalandırılıyor ve sizin telefon faturanıza yansıtılıyor. Evet. Tabii en son bu hani gündemde olan kargo dolandırıcılığı var biliyorsunuz.
Evet.
İşte sizi birileri arıyor, kargonuz geldi diyor, hemen telefonu kapatıyor. Siz de merak ediyorsunuz, acaba bana nereden kargo geldi
diye.
Yanlışlıkla mı beni aradılar? Bunu her şey için yapabilirler.
Mutlaka.
Şimdi bu hatlarla ilgili bir özellik var. Bunu tüm tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın bilmesi lazım. Bu özel servis hatları veya katma değerli servisler diyoruz biz bunlara.
Evet.
Bunları ilk aradığınızda size bilgilendirme yapması gerekiyor. Yani bu hattın konuşma ücreti şu kadar, bunu kabul ediyorsanız sizinle o konuşmaya devam etmeniz gerekiyor. Bunlar maalesef
bunu yapmıyorlar.
Başlangıçta bu bilgilendirmeyi yapmıyorlar. Siz de normal bir hattı arıyormuş gibi arıyorsunuz ama maalesef yüksek telefon faturalarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun denetiminde. Kurum bunları zaman zaman arayarak bu bilgilendirmelerin yapıldığı, yapılmadığını, tüketicilere uyarı mesajının verilip verilmediğini denetliyorlar. Bundan sonra tamamen bunlar izne tabi olacak.
Evet.
Bilgi Teknolojileri Denetim Kurumu'nun kontrolünde olacak. Tüketicilerimize de bizim tavsiyemiz, bu tür bir dolandırıcılıkla karşılaştıklarında Cumhuriyet Savcılıklarına, Bilgi Teknolojileri Kurumu'na, kendi operatörlerine başvurup şikayetçi olabilirler. Bunu
evet.
da ihmal etmesinler.
Biliyorum.
Burada şimdi bir de şu var, hani telefon operatörlerini de direkt doğrudan suçlamayalım ama
evet.
bu tür biliyorsunuz bizim faturamız telefon operatörleri tarafından tahsil ediliyor.
Evet, aslında.
Telefon operatörleri de bu tür şirketlerle anlaşma yaparken gerçekten kendi operatörünü koruyucu, kendi abonesini koruyucu tedbirler alması lazım. Yani karşı tarafın gerçekten bir hizmet verip vermediği, hizmetinin içeriğinin ne olup olmadığı. Dolayısıyla operatörlerimiz de abonesini, kendi müşterisini koruyucu tedbirler alması gerekir.
Evet.
Şunu söylüyoruz vatandaşlarımıza. Bir kere devletin hiçbir kurumu, devletin hiçbir yetkilisi para istemez.
Evet.
Bir kere bunu insanlarımız artık hani alfabenin ilk harfi gibi öğrenmesi lazım. İkincisi bu tür işte ödül kazandınız, çekilişe hakkı kazandınız, işte şudur budur şeklinde
aldatmacılara,
telefonlara, bilmedikleri numaralara lütfen dönüş yapmasınlar. Hatta bizim şöyle bir çağrımız da var. Bunu sizin vekilinizle ben kamuoyuyla veya yetkililerle paylaşayım. Bazen o bildiğimiz hani 532, 505 veya 542'li hatlarla arayanlar da var. Şimdi bazen mesela bir toplantıdasınız, sizi bir 532'li numara veya 505, 542, hani haksızlık yapmayayım diye tüm rakamları söylüyorum.
Anlıyorum.
Arıyorlar. Bir cevapsız çağrı. Şimdi siz merak ediyorsunuz. Hani bir toplantıdasınız,
haliyle
cevap veremediniz.
Evet.
Bulunduğunuz yerde konuşma şartları uygun değildi, cevaplayamadınız. Dönüş yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ticari bir firma. Şimdi aslında tüm ticari aramaların veya tüm ticari hatların ayrı bir kod numarası, numarası olması lazım. Yani bu tür normal bizim günlük hayatta kullandığımız numaralarla ticari amaçla aramaların da engellenmesi lazım. Elektronik ticareti düzenlenmesi hakkındaki kanunda
evet.
istenmeyen SMS'ler, e-postalar, telefon aramalarını şikayet edebiliyorsunuz. Ama hani sonuçta önemli olan mağduriyetleri önlemek. Uygulamada sonuç alıcı tedbirler almak. Bu konu da çok önemli. Bu konuyu da yetkililerimiz dikkate alırsa memnun oluruz.
Burada da galiba yani siz de eminim üzerine basa basa söyleyeceksiniz. Bence tüketicilerin hani geçmişte bilmiyorduk aslında birçok hakkımızı, yasal hakkımızı ama artık bu haklara ulaşabileceğimiz, bilgilere ulaşabileceğimiz çok alan var internetle birlikte. Tüketiciler bu şikayet etme, bildirim yapma haklarını kullanmalılar. Çünkü hani sen boş verirsen öbürü boş verirse, öbürü boş verirse biri mağdur oluyor ama ne kadar ki bu işte kurumlara ve kuruluşlara tüketicilerin, vatandaşların şikayetleri giderse X bu konuyla ilgili mutlaka ki o noktaya eğilmek ve bir düzenleme yapmak zorunda kalacaklardır. Değil mi? Bu hakkımızı da
katılıyorum. Çağrınıza %100 katılıyorum. Ben de aynı görüşteyim. Hani olay küçük, büyük veya miktar küçük tutarlı, büyük tutarlı demeden bir kere hak arama yollarına başvurmalıyız. Şikayette bulunmalıyız. Bazen de uygulamaya ilişkin önerilerde bulunmalıyız. Kamu otoritesi de gerçekten bu şikayetleri ciddi değerlendirmesi gerekiyor.
Evet,
özellikle mutlaka. Dolandırıcılıklarda gerek Cumhuriyet Savcılıklarımız, gerek diğer kolluk kuvvetlerimizin de hani hassasiyetle bu olayların üzerine gitmesi gerekiyor ki zamanında ve eksiksiz başka mağduriyetler yaşanmasın. Ama devletin yetkili organları da süresinde ve eksiksiz görevini yerine getirerek vatandaş memnuniyetini, vatandaşın devletine olan güvenini mutlaka sağlamalı.
Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük konuğumuzdu. Tüketici mağduriyetlerini ve çözüm yollarını konuştuk. Sırada veri takvimi var.
Ekonomi Ajandası.
Önümüzdeki haftanın en önemli başlığı Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. 2 günlük Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından 30 Ocak Çarşamba günü banka faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda faiz artırımı beklentisi yok. Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar ve Fed'in ekonomik projeksiyonları takip edilecek. Yurt içinde ise aynı gün Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaşacak. Haftanın diğer önemli verileri ise 1 Şubat günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, içeride ise imalat PMI verisi takip edilecek. Evet, RSFM dinleyicileri, bu haftada ekonomi raporunun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı güven saati sizlerle olmak umuduyla. Hoşçakalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.